Sayfa 102. Brownland elindeki tabakları şıngırdatarak, "Acaba ovanın bulunduğu yere biraz ateş götürmek gerekmez mi?" diye sordu. Margaret, "Ya iyi olur, çok soğuk orası." Brownland, "Öyle mi?" dedi. Margaret vereceği cevaba şaşırarak aceleyle, "Öyle olduğunu Owen söyledi bana," dedi. Brownland yumuşak bir sesle, "Aldırma kız," dedi. "Gidip kendin görmüş olsan da bu bir kabahat sayılmaz, öyle değil mi?" Margaret büyüyen gözleriyle Bronwyn'e bakarak, "Oraya hiç gitmedim," dedi. "Bir kerecik bile." Bronwyn bu kez doğru dürüst gülümseyerek, "Gitmiş olsan da umursama," dedi. "Bu hiç önemli değil kız. Sen şu fırın taşını ateşe koyuver, olmaz mı? Akşam yemeği için sütlü kurabiye yapacağım." Yemek hazırlandığı ve Gwilym sofraya Owen'ı çağırdığı zaman Margaret'la onun arasında bir bağın bulunduğunu asla düşünemezdiniz. Owen kızı hiç ilgilenmiyormuş gibi görünüyor, kız ise sanki orada Owen diye kimse yokmuş gibi davranıyordu. Ama herkes yemeğini yerken ben onların sofranın bir ucundan bir ucuna yolladıkları bakışları gözümden kaçırmadım. Bunlar her ikisinin akıllarından geçirdikleri şeyleri birbirlerine anlatan, kızarıp bozarmalarına yetip de artan kısa ve kaçamak bakışlardı. Ötekilerden daha yakın oturuyorlardı bana. Uyuduğumu zannettikleri için de yatağımın önünde duran perdenin aralık kalışına ve bu aralığın ardındaki gölgeden kendilerine bakan gözlere aldırış ettikleri yoktu. İşte onların yüzünden de o cumartesi annemin yataktan kalkıp aramıza katılması onuruna düzenlenen törende büyük bir tatsızlık oldu. Babam annem için çeşitli sürprizler hazırlamış, koronun tepeye gelip evin kapısı önünde şarkı söylemesini sağlamıştı. Yeni vaizi, maden ocağının müdürünü, Doktor Richards'ı, bütün amcalarımı, teyzelerimi, Bronwyn'in ailesinde kim varsa onların hepsini, sayısını bilmediğim bir sürü insanları, daha doğrusu bütün köy halkını çaya davet etmişti. Başka vadilerden 4 harpist ile birkaç kemancı çağrılmış, kasabadan da bir piyano getirilmişti yukarıya. Ama bu piyanonun Bronwyn'e ilk torunları Garrett'i dünyaya getirdiği için annemle babamın aldıkları bir hediye olduğunu, bunun sonra onun evine gönderileceğini biliyordum. Bu arada Idris John evin içini dışını baştan aşağıya kadar boyamaya koyulmuştu. Kasabadan piyano ile birlikte yeni ve güzel mobilyalar da gelmişti. Eğer annemin eve girdiği anda yüzünü bir görseydiniz hem güler hem de ağlardınız. İdris yatak odalarını boyayacağı zaman annemin evde bulunmaması gerektiği için onu birkaç günlüğüne bir şilte üzerinde taşıyarak Bronwyn'lere götürmüşlerdi. Ama annem tahta karyola tamir edileceği için kendisinin oraya götürüldüğünü sanıyordu. Çünkü bu karyola eski olduğu kadar da gıcırtılıydı. Çatırdamaya başladı mı insanın çeneleri kenetlenirdi. Annem buna fena halde sinirlenirdi. Hatta eline bir balta alıp bunu parçaladıktan sonra arka pencereden odunların arasına atacağına yemin eder dururdu. Gerçekten de çekilir dert değildi bu köhne karyola. Beni başka bir yere kaldırmaya sıra gelene kadar olup biten her şeyi yüklüğün içindeki yatağımdan seyrettim. Sonra Ivor beni ön odaya taşıdı. Burası yeni duvar kağıtlarıyla, yağlı boyalarıyla çok güzel olmuştu. Yeni eşya bitişik komşumuzun evinin ön odalarında ve koridorlarında yığılı bir halde İdris'in işini, kızların da evin temizliğini bitirmelerini bekliyordu. Ertesi sabah tekrar yerime götürüldüğüm vakit mutfağın bizim mutfak olduğunu sadece biçiminden anlayabildim. Fırçasıyla İdris burayı bambaşka bir hale sokmuştu. Pervazlarına yağlı boya çekilmiş tavanlar beyaz, duvarlar uçuk mavi, girintili çıkıntılı yerler sarıydı. Bütün sıva üstü tamirleri yapılmıştı. Sarı renklerin içine gömülmüş yüklükteki yatağım o kadar güzel görünüyordu ki tekrar oraya dönmek ve orada güneşin sanki kendi renginden bir parçayı bulmakla sevinmiş gibi ışıklarını yayarak parıldayışını seyretmek benim için bir zevk oldu. Annem eve geldiği zaman evi tertemiz bulsun diye bütün o sabah ablalarım, Bronwyn, tepeden bazı kadınlar ve gelir gelmez de teyzelerim evin içini baştan aşağıya kadar yıkadılar, yerleri ovdular, her tarafı pırıl pırıl parlattılar. Babam mutfağa bir giriyor bir çıkıyordu. Her seferinde de ya eliyle bir şeyleri hafifçe dürtüklüyor ya tamamlanmış perdelere bir göz atıyor ya da yerde duran tabak çanak yanına kızgın kızgın bakıyordu. Sanki her şeyi kendisi yapmaya sabırsızlanıyormuş gibi iç içine sığmayarak durup dinlenmeden bir oraya bir buraya gidiyor, geliyordu. Bir ara benim kendisini seyrettiğimi fark edince bu davranışından utanmış gibi bıyıklarını çekiştirerek başını öne eğdi. Sonra bana bakıp göz kırptı. ''Denetliyorum görüyorsun ya oğlum'' dedi ve ceketinin arkasını aşağıya doğru çekip öyle bir yürüyüş yürüdü ki gülmekten kırıldım. Eh işte sonunda her şey tamamlanmıştı. Dışarıda yüzlerce insan toplanmıştı. Koyunun bir kalabalıkla birlikte tepeye doğru şarkı söyleye söyleye ilerlediğini işitebiliyordum. Gerçekten de güzel söylüyorlardı. Dışarıda, arka tarafta yemek pişiren ablalarım, mutfakta benim yanımda bulunan Bronwen, Angarat ve başkalarından, ön odadaki amca ve teyzelerimden tutun da, yukarı katta son perdeleri takmakta olan kadınlara kadar herkes bu şarkının ezgilerine kendini kaptırdı. Her yerde şarkı sesleri yükseliyor, bütün ev bu seslerle çın çın ötüyordu. Dışarısı da öyleydi, havanın kendisi şarkı olmuştu. Annem Bronwen'lerden dönmeden önce babam yeni vaizi benimle tanıştırmak üzere yanıma getirdi. O sırada mutfağın içi harıl harıl yemek pişiren, ekmek veya tereyağı kesen bir sürü kızlar ve kadınlarla dolu olduğu için maden ocağının müdürü Bay Nicholas ile Dr. Richards mutfak kapısının ağzında kaldılar. Babam, Bay Griffith size Hoof'u tanıtayım dedi. Sayın Bay Murden Griffith de bizim yeni vaizimiz Hoof. Başına selamlı kendisine oğlum. Bay Griffith kaşlarını çatmış bana bakarak ''Kaldırma başını yastığından'' dedi. ''Gözlerindeki bu parlak ışığı hiçbir zaman yitirme Hoof Morgan. Ne kadar yatacak olsan da. Dışarıya öteki çocukların yanına çıkmak istiyor musun?'' ''İstiyorum Bay Griffith'' dedim. Bay Griffith bu kez gülümseyerek ''Bir gün buradan kurtulacağına inanıyor musun?'' diye sordu. ''Evet efendim'' dedim. ''İnanıyorum.'' Bay Griffith ''Güzel'' dedi. ''Bundan hiç kuşkun olmasın.'' Hem doktorların her söylediği söze de kulak asmasan. Bunun Dr. Richards'a atılan bir taş olduğu su götürmez bir gerçekti. Ama şaka olsun diye söylenmişti. Bay Griffith'in bu sözüne Dr. Richards'dan başka herkes güldü. Dr. Richards, çocuğun iyileşmesinde böyle düşüncelerin bir etkisi olamaz Bay Griffith. Doğa kendi bildiği yolda yürümelidir. Bay Griffith, doğa dedi. Tanrı'nın bir elulağıdır. Bir ya da iki olgu üzerinde Tanrı'nın ona elini her zamankinden daha çabuk tutması için emir verdiğini hatırlatırım. Daha önce yapılmış olan bir şey sonra da yapılabilir ama belki bu o kadar çabuk olmaz. Hoof, yavrum, Tanrı'ya inanıyor musun? Evet efendim, dedim. Kızmıştım. Bay Griffith, güzel, dedi. Dağda ilk fulyalar açtığı zaman gidip onları göreceksin değil mi? Elbette göreceğim efendim, dedim. Bay Griffith'in alnıma değen eli soğuktu. Bay Griffith, Tanrı'ya emanet ol küçük Hoof, dedi. Seni her gün görmeye geleceğim. İster misin? İsterim efendim, dedim. Babam bir tuhaf olmuştu. Teşekkür ederim efendim, dedi Bay Griffith'e. Ama o sadece başını sallamakla yetindi. Öbür odaya geçmeden önce de bana elini sallayıp gülümsedi. Bay Griffith gittiği zaman mutfak sessizleşmişti. Bronwen, elleri un içinde, durmuş onun arkasından bakıyor, öbür kızlar da sanki ciddi bir şey olmuş gibi başlarıyla birbirlerine işaretler edip gözleriyle onu izliyorlardı. ''Bir şey mi oldu Bron?'' diye sordum. Bronwen, ''Yoo'' dedi. Ama bunu söyleyişinden ortada bir şeylerin döndüğünü anladım. Güzel adam doğrusu. Bundan sonra kilisede epey kalabalık toplanacağı benzer. Bayan İdris, ''Gerçekten de öyle'' dedi ve yeniden patatesleri soymaya koyuldu. Onun vaaz verdiği her yerde mutlaka bir canlanma olurmuş. Bronwen, ''Burada da olmasını sağlarız.'' dedi ve yarıda bıraktığı çöreklerin yanına döndü. Bütün bu süre içinde dışarıda şarkıların ardı arkası kesilmiyordu. Yalnız bu kez hep birlikte değil de sadece koro söylüyordu. Demeye kalmadı, masanın üstündeki kapkacakları zangırdatan bir bağırışma ve alkıştır koptu. Annem geliyordu. Bronwen ve ötekiler ellerindeki bütün işleri annem geldiği zaman mutfakta yapılacak bir şey kalmasın diye olanca hızlarıyla bitirdiler. Bir telaştır gidiyordu. Tabak, çanak, çatal, bıçak gürültüleri duyuluyor, hepsi birden üzerini silmek için aynı masaya atılıyor, başka bir işi bitirmek çabasıyla bunu yarıda bırakıyor, sonra her işin yarım yamalak yapıldığını görüp yeni baştan doğru dürüst yapmak isteğiyle tekrar aynı şeye saldırıyor, soydukları şeylerin kabuklarını yerlerinden topluyor, çinilerin üstündeki hamurları siliyor, ocağı kömürle dolduruyor, birbirlerine çarptıkça da durup gülüyor, sonra dışarıda gittikçe artan alkış sesleriyle kendilerine gelerek tekrar işlerine koyuluyorlardı. Ardından da bir hamle daha yapıp benim yatak çarşaflarımı değiştirdiler. Bu arada yüzüme gülmeyi de ihmal etmediler. Bronwen ve Angarat beni öptüler. Sonra da kapı mandalının sesi ve taşlıkta ayak sesleri duyuldu. Herkes gitmişti. Burada yalnız şişlere geçirilmiş tavuklar, yeni eşya ve alkış sesleri kaldı. Bir de ben. Sırt üstü yattığınız yerde sarı renklerin arasındaki yatağınızın üzerine güneş ışıklarının sere serpe yayılışını seyretmek ve kendi kendinize birazcık olsun neşelenmeye çalışmak ne gülünç bir şeydir bilemezsiniz. Önce siz de gırtlağınızdan aynı tonda sesler çıkartmak istersiniz ama sanki oranızda bir kılıç varmış gibi bir tuhaf çıkar sesiniz. O zaman daha hızlı bağırmaya çalışırsınız. Sonra da hurray mı, horay mı, hurrah mı yoksa sadece ey diye mi bağırmanız gerektiğine bir türlü karar veremezsiniz. Ve bu eyi soluğunuz tükenene kadar çekersiniz. Eğer hoşunuza gittiyse sesinizi her seferinde daha da yükselterek olanca gücünüzle bağırırsınız. Bu arada aklınıza bir şey gelir. Sadece bir gürültü yapmak uğruna ağzınızı bir karış açarak nefes tükete tükete gırtlağınızı paraladığınızı ve güzelim sesinizi ey naralarıyla tükettiğinizi görüp bir aptala benzediğinizi düşünürsünüz. Bu yüzden ben de sesimi kestim ve içeriye gelen var mı diye kulak kabarttım. Tam o sırada ön kapının açıldığını işittim. Korodakilere bu anı kollamaları bildirilmiş olmalıydı ki kapının açılmasıyla birlikte onlar da şarkıya başladılar. Az önceki saçma sapan gürültüden sonra bu bana çok tatlı geldi. Yüce bir amaçla meydana getirilen bu korodan şimdi ağırbaşlılık havası içinde uyumlu ve güzellikten yana zengin sesler yükseliyordu. Şu insan sizi ne kadar kusursuz, harpınki de ne kadar tatlı oluyor. Çabucak başımı çevirip kapıya baktım ve annemin elmaslar gibi ışıldayan yaşlı gözlerle beni seyretmekte olduğunu gördüm. Bir elini ağzına kapamış orada duruyordu. Şimdi gülmeli miydim yoksa ağlamalı mıydım işte bunu bilemiyorum. Annem, "Huv, yavrum benim," dedi. Bir şey söyleyemeyeceğimi anlayınca başımı çevirdim. Annem yanıma gelirken onun taban çinilerine sürünen etekliğinin çıkarttığı hışırtıyı işittim. Üzerime eğilip somurttuğumu görünce de öyle yaptı. Ama sonra birbirimize baktık ve ikimiz birden aynı anda gülmeye başladık. Ortada ağlayacak bir şey olmadığına göre ağlamak da uygun kaçmazdı elbet. Annem eliyle yüzümü silerek bak dedi. Şimdi sana aşağıdan ne böğürtlenli pastalar neler gelecek göreceksin. Artık iyileştin değil mi anne diye sordum. Annem iyileşmek de söz mü çocuğum derken gülüyordu. Elbette iyileştim. Yoksa öyle görünmüyor muyum? Saçların ağarmış dedim. Onlar saçlarımın arasında kalan karlar dedi annem. İyi ki eski kasketin o zaman başındaymış senin. Annem sadece şaka ediyordu tabii. Şu kadınlar çok yiğit oluyor. Babam, evi görmek ister misin Beth? Diye sordu. Kapının ağzında durmuş bize bakıyordu. Annem, elbette diyerek ayağa kalktı. Her şey çok güzel olmuş. O sırada annem mutfağı gözden geçiriyordu. Sonra birden bana baktı ve koşarcasına mutfaktan çıktı, merdivenlere doğru yürüdü. Annemle babam uzun bir süre yukarıda kaldılar. O kadar ki bu arada koro dört ilahiyle silah arkadaşları adlı parçayı söyledi. Sonunda onların aşağıya indiklerini duydum. Tekrar mutfağa geldiler ve masanın yanında durdular. Annem babama bakarak Gwilym dedi. Ya işte böyle Beth dedi babam gülümseyerek. Annem çok güzel dedi. Babam beğendiğine memnun oldum Beth dedi. Annem kutuda ne kadar para kaldı? Diye sordu. Babam çok dedi. Annem doktor paralarından ve bütün bunlardan sonra mı? Diye sordu. Babam hala gülümseyerek ve bir yandan da bana göz kırparak kutuda bol bol paramız var. Birazını bir kenara bile ayırabiliriz. Diye karşılık verdi. Annem babamın kolunu tutarak sen çok iyi bir insansın Gwil dedi. Oysa senin karın bütün bu işler yapılırken çoluğunu çocuğunu yabancıların ellerine bırakıp sırt üstü yattı. Babam kızmış gibi yaparak öyle ya dedi. Üstelik Huva'da yeni bir kız kardeş getirdi. Aman tanrım ne kadınmış doğrusu. Annem ben hep kalkmak istiyordum Gwil dedi. Babam benim sevgilim dedi. Şimdiye kadar babamın anneme böyle bir şey söylediğini duymamıştım. Kulağa çok hoş gelen bir sözdü bu. Annem de öyle düşünmüş olacaktı ki kızardı. Hem de saçlarının dibine kadar. Şşt diyerek başını bana doğru çevirdi. Gülümsediğimi görünce de büsbütün kızardı. Boynundaki zinciri parmaklarına dolarken gözlerini yere eğdi. Babam, dışarıya, Bay Grafit'in yanına çıkalım mı Beth? Diye sordu. Bu konuşulanları kimseye söylemeyeyim diye de bana kaşlarını çatıp baktı. Annem, çıkalım ya, dedi. Ama sakın bana bir şeyler söyletmeye kalkışma. Babam gülerek, bir iki laf edersin canım, dedi. Yoksa kıyameti koparırlar. Annem, peki ama ne söyleyeceğim, dedi. Son konuştuğunda söyleyecek söz bulmuştun, diye karşılık verdi babam. Dostların yanında bu daha kolay olur. Annem başka çıkar yol kalmadığı zamanlarda yaptığı gibi başını iki yana sallayıp hakkın var, dedi. Ama konuşmanın ortasında bağırmaya, gülmeye başlarsam bil ki kabahat senindir. O zaman bir sürü ahmağa karşı söz yöneltişimin esaslı bir nedeni vardı. Oysa şimdiki konuşmamın hiçbir yararı olmayacak. Babam, sadece teşekkür etmek için konuşursun kızım, diye üsteledi. Annem, güzel bir fincan çayla da bu işi yaparım, dedi. Kızlar her şeyi hazır ettiler mi? Evet anne, dedim. Dışarıda, arka tarafta bekliyorlar. Babam, pekala, dedi. Aylardır seni bekleyen ötekiler de ön taraftalar. Hadi gel Beth, göreyim seni. Yüzün gülsün bir parça. Babam insanın yüzüne böyle baktığı zamanlar ona karşı koyamazdınız. Nitekim annem de takındığı bu ciddi tavrı bir an koruyabildi, sonra başladı gülmeye. Kendini beline dolanmış olan babamın kolundan sıyırıp, ''Hadi bakalım delikanlı,'' dedi ve babamı kapıya doğru hafifçe itti. ''Birazdan yine gelirim yanına yavrum,'' dedi bana. ''Böğürtlenli pastanı da getiririm.'' ''Teşekkür ederim anne,'' dedim. ''Hızlı konuş, ben de işteyim.'' Annem gülerek, ''Aman tanrım,'' dedi. Hık demiş babasının burnundan düşmüş. Birlikte mutfaktan çıkıp sokak kapısına doğru yürüdüler. Kapıyı açar açmaz da onları dışarıdakilerin sevinç çığlıkları karşıladı. Gül bir ses bu kalabalığı susturdu. Bay Griffith'in canı isteyecek olursa sesini komşu vadilere de duyurmakta güçlük çekmeyeceğini işte o zaman anladım. Bay Griffith ön odadaki pencerenin denizliğine çıkmış orada duruyordu. ''Tanrı'nın sevgili kulu,'' dedi. ''Sizi İsa adına selamlarım.'' Kalabalıktan amin diye yükselen gür bir sesle tepenin aşağılarına kadar kayarak indi. Bay Griffith sözlerine devam etti. Sevincim büyüktür dedi. Çünkü kilisedeki görevime başladığım bir günde hem Tanrı'nın koruduğu bu eve çağrılmış hem de adı beş vadide hatta onlardan da ötede her zaman altın sözlerle anılacak olan bir eşe, bir anneye hoş geldin demek onuruna erişmiş bulunuyorum. Bu büyük kalabalığın coşkunluğu karşısında Bay Griffith konuşmasını kesmek zorunda kaldı. Gülen bir sesle, ''Belli ki,'' dedi, ''sabrınız beni dinlemeye el vermeyecek. Ama kiliseye geldiğiniz zaman elimden kurtulamayacağınızı bilin.'' Kilisenin dört duvar arasında sesini çıkartmadan onu dinlemek zorunda kalacaklarını bilenlerden bir kahkahadır koptu. Bay Griffith, ''Beth Morgan,'' diye seslendi ve sesi vadide çın çın öttü. ''Evine gir, ey kadın.'' Ey soylu ana, bizler her şeye gücü yeten Tanrı'ya bütün iyiliklerinden, güzel oğlunu ve canını sana bağışlamış olduğundan ötürü şükranlarımızı bildirirken sen yuvana onurla gir. Yine hep birazdan çıkan sesler yükseldi kalabalıktan ama bu seferki başka bir tondu. Mutfağa öyle bir sessizlik çökmüştü ki şişlere geçirilmiş olan tavuklardan ateşin üzerine yağların damladığını işitebiliyordum. Çatlakların arasında kendilerine yer arayan yeni boyaların, taban çinilerinin üstünde keyif çatan masa ile yorgunluklarını çıkartmaya çalışan sandalyelerin belli belirsiz çıtırtısından ve benim yatak çarşaflarını hışırdatan ağır, düzenli soluğumdan başka bir şey duyulmuyordu. Dostlarım diyen annemin sesi geliyordu sadece. Bay Griffith'e teşekkür etmekten başka bir diyeceğim yok. Evime döndüğüm için ve içerideki bir başkası için Tanrı'ya binlerce binlerce şükürler olsun. Söyleyecek başka bir şey kalmadı. Hadi yemeğe buyurun şimdi. Bol bol yiyecek var. Yine sevinç çığlıkları yükseldi. Birazdan yemekle dolacak olan bu ağızlar bağırdıkça açıldı, açıldıkça da bağırdı. Şu ağız denilen şey de çok dayanıklı oluyor doğrusu. Mutfak bir anda doldu. Kızlar bu kalabalığın arkasından dolanarak koşuyor ve mutfağın arka kapısından işliyorlardı. Davetliler ise ön kapıdan girip çıkıyor, ekmek ve tereyağı tabaklarını, börekleri, çörekleri, çaydanlıklar için sıcak su kaplarını alarak dışarıya taşıyor, birbirleriyle çarpışıyor, gülüyor, itişiyor, kapının ağzında şaka olsun diye çakılıp yolu kapatıyorlardı. Annem bir elinde böğürtlenli kocaman bir pasta, bir elinde de çay fincanı olduğu halde kalabalığın arasından bana doğru ilerliyordu. Dökülmesin diye elindekileri havaya kaldırmış, dikkatle taşıyor, dirsekleri ve gözleriyle bunları gelip geçenlerden korumaya çalışıyordu. ''Al bakalım,'' dedi ve pasta ile çay fincanını elime verdi. ''Bir de peçete getireyim sana.'' İstemem anne, dedim. Benim uzun zamandan beri beklediğim buydu, peçete değil. Annem, eğer babam peçete kullanmadığını görecek olursa, dedi. Sonra bana ne der biliyor musun? Sen oğlumu adam etmeyeceksin der. Onun için azıcık bekle. Ama annem daha arkasını dönmeden ben pastaya giriştim. Bu pasta içindeki morlu siyahlı, sulu iri böğürtlenleriyle ağzınızda kaymak gibi dağılıverir ve boğazınızdan geçerken de orada öyle bir tat bırakır ki gözlerinizi yumup hep o anın zevkiyle yaşamak istersiniz. Annem angaratın yerine geçip çay fincanlarını doldururken angarat da bana peçeteyi getirdi. Bronwen yanıma gelerek çayımı karıştırdı. Yeni eşyayı ve boyaları seyreden, ara sırada bana bir göz atıp gülümseyen bu insanların gürültülü sesleri eve öyle bir yayılmıştı ki yanımızdakiyle konuşacak olursanız sözlerinizi ona duyuramazdınız. Bronwyn'in yastığımın üstünde oturmakta oluşuna şükrediyordum. Çünkü böylelikle birçoklarının bakışlarından kendimi kurtarmış oluyordum. Ama ille de beni görmeyi aklına koyan bazıları başlarını uzatıyor, elleriyle ayaklarıma hafif hafif dokunuyorlardı. Onların gözlerinde beliren yaşları görüp, içlerinden geçen iyi duyguları sezmek ve yine de onlara teşekkür edememek ne garip bir şeydi. Bu böyleydi ama evin içindeki gürültü de kelimelerle anlatılacak gibi değildi. Fincanlar, tapaklar takırdıyor, bıçaklar, çatallar, kaşıklar şangırdıyor, potinler, ayakkabılar gıcırdıyordu. Kadınlar inceli kalınlı seslerle konuşuyorlar, gülüşüyorlar, tenor ve bas sesli erkekler bağırışıyorlar, şakalaşıyorlardı. Sanki biri bu sesleri önüne almış, yoğuruyor, onlardan sesli bir pasta yapmaya çalışıyordu. Öylesine birbirine karışıyordu bu sesler. O sırada Owen'ın arka tarafta bağırdığını işittim. Onun sesini herkes duymuş olacaktı ki ortalığa bir sessizlik çöktü ve kapının yanında oturanlar hala ötede konuşmakta olanları susturmaya çalıştı. Owen, "Sizden emir alacak değilim," diye öfke içinde bağırıyordu. Margaret'ın babası, "Bir daha seni kızımın yanında görecek olursam," diye aynı ses tonuyla karşılık verdi. "Yiyeceğin dayağı ömrün boyunca unutamazsın. Seni haylaz seni." Sanki onu tutan eller varmış da bir türlü kurtulamıyormuş gibi, "Bırakın beni kırayım şunun kafasını," diye bağırıyordu Gavilim. Davy, "Kıl çeneni Gavil," dedi. "Bay Evans," diye devam etti. "Böyle sözler sizin ağzınıza hiç yakışmıyor." Bay Evans, "Yakışıp yakışmadığının kararını ben veririm," dedi. "Bu işe karışmamanızı rica ederim." Gavilim, "Salla şu morağı bir tekme," diye bağırdı. "Dök iblisin dişlerini." Owen, "Sus ulan," dedi. Davy, "Sen konuşma," dedi. "İşi kızıştırmaktan başka yaptığım bir şey yok. Bay Evans, işler daha fazla sarpa sarmadan lütfen babamı bir görseniz." Bay Evans öfke içinde, "Kızımı bu evden hemen alıp götüreceğim," dedi. Margaret, "Durmam senin yanında, kaçarım," dedi. Gözleri yaşlarla doluydu. Gwilym alay ederek, "Aldın işte cevabını sersem moruk," dedi. Annem, "Şşşt, Gwilym," diyerek bizim taraftaki kalabalığın arasından kendine yol açtı. "Defol buradan, hemen şimdi." Babamla Bay Griffith ön kapıdan kalkıp arka kapının ağzında toplanan kalabalığa doğru gelirlerken mutfaktakiler onlara yol vermek için açıldılar. Babam, "Beth," diye seslendi. "Ne var? Neler oluyor?" Annem ferahlayarak, "Gel Gwilym," dedi. "Baksana ne kötü şeyler oluyor burada. Yerin dibine geçirdin beni Owen. Sana gelince delikanlı. Sen de babanın adını taşımaya layık değilsin. Çabuk özür dile Bay Evans'tan." Gwilym katır gibi direnerek, "Hayır anne," dedi. Babam, "Görürsün sen," dedi. "Evet Bay Evans, sorun nedir?" Bay Evans, "Oğlunuz kızımla birlikte şu kulübedeydi." Oradakiler birbirlerine bakışıp, "Aman ya Rabbi," diye fısıldaştılar. Babam, "Ne yapıyorlardı?" diye sordu ona. Bay Evans, kirli çamaşırların ortaya dökülmesini istemeyen bir insan tavrıyla, "Şey," dedi. "Margaret'ı belinden tutuyordu Owen." Owen, "Öpüyordum onu," dedi. Babam sanki bu sorun da böylece kapanmış gibi, "Ya," dedi. Ve öyle sanıyorum ki gülümsedi. Çünkü herkes hep birden gülmeye başladı. Bir an içinde yükselen kahkahalar bütün evi sarstı. Ama çok sürmeden kesildi ve öndekiler yine arkadakileri susturmaya çalıştılar. Babam, "Bu işin böyle sonuçlanması beni sevindirdi," diyordu. "Margaret'ı gelinim olarak ailemin içinde görmek beni çok mutlu kılacaktır." Margaret'ın babası, "Bundan iyisi de can sağlığıdır," dedi. "Durup dururken hır çıkardığım için özür dilerim Gwilym. Ne var ki böyle şeylerde çok titizimdir ben." Babam, "Haklısın," dedi. Gwilym, hadi özür dile Bay Evans'dan. Gwilym, onun az önceki sözlerine karşı öyle konuştuğum için üzgün değilim, dedi. Ama o şimdiki gibi konuşsaydı ve ben kendisine deminki kabalığı yapmış olsaydım, o zaman gerçekten üzülür, Bay Evans'dan özür dilerdim. Kısa süren bir sessizlik çöktü ortalığa. Babam, bu taraftan bundan daha iyi sözler işitemezsiniz, dedi ve herkes yeniden gülmeye başladı. Bronwyn, çay soğuyor, diye bağırdı. Hadi gelin çabuk. Bronwyn çay fincanımı aldı ve çeneme bulaşmış olan pasta kırıntılarını çimdik çimdik topladı. Şu Evans da koca budalanın biri, diye fısıldadı kulağıma. Margaret'ın annesi bunu haftalardan beri biliyordu. Bay Evans eve gidince karısına ot yolduracak. Aslında bütün yaptıkları numaraydı. Bayan Evans sanki Bronwyn'in söylediklerini işitmiş gibi arka taraftan sesini duyurdu. Bütün konuşmaları tekrar bastıran yüksek bir sesle ''Utan Sion Evan Evans'' dedi. ''Elbette kızımız Owen Morgan'la evlenecek. Bunun için Tanrı'ya şükrediyorum. Sevgili Bayan Morgan, bu ihtiyar sersemin böyle bir günde hırgür çıkarması yüzümü yere geçirdi.'' Babam ''Hadi gidip sağlığımıza içelim'' dedi. ''Hadi gelin hepiniz.'' Konuşmalar yeniden canlandı. Birisi de şarkı söylemeye başladı. Angarat çayla tazelediği fincanımı getirdiği zaman ''Owen bunu ömrü boyunca unutmayacak'' dedi. ''Yüzünü bir görseydin.'' Bronwyn, ''Ben onunla konuşurum. Dinleyecek olursa tabii.'' Ama şu anda herkes şarkı söylüyordu. Bir yandan hava kararıyor, lambaların sarı çiçekleri yükseliyordu. Kadınlar evde kendilerine düşen işleri yaparlarken, erkekler de tepelerden aşağıya doğru kadeh tokuşturmak ve kendi aralarında şarkı söylemek için iniyorlardı. O gece Owen ortadan kayboldu. 8. Bölüm. Annem artık ayağa kalkmış, evi çekip çevirme işini kendi bildiği gibi eline almış olduğu için Bronwyn bize eskisi kadar sık gelmiyordu. Bu yüzden de uzun bir süre Owen'la konuşmak fırsatını bulamadı. Bronwyn daha çok akşamları Ivor yemeğini yedikten sonra gelir, yanıma oturup sabahleyin uğrayacak olan Bayan Tom Jenkins için hazırladığım ödevleri gözden geçirir, bu iş bitince de kalkar, ertesi gün erkeklerin işe giderken götürecekleri sefer taslarına yemek doldurmakla uğraşan Angarat'a yardım ederdi. Bir akşam annemle babam kilisede yapılan bir törene gittiler. Annemin iyileştikten sonra katıldığı bu ilk tören onun adına düzenlenmiş olduğu için buluşu üzerinde başını kaldırmadan çalışan Owen'dan başka herkes kilisenin yolunu tutmuştu. Owen son zamanlarda çok sessizdi. Birkaç kez yemeğe bile gelmemişti. Babam bunun merak edilecek bir şey olmadığını söylediği halde annemin yine de Owen için üzüldüğünü biliyordum. Herhangi birimiz sofradan uzaklaşacak olursak, annem bunun içimizi kemiren bir derdimizin bulunduğuna işaret ettiğini söylerdi. Üzülen yalnız annem değil, aynı zamanda Margaret'tı. Üzüntüsünü belli etmemeye çalışıyordu kız. Ama bu benim gözümden kaçmıyordu. Çok kereler pencerenin önünde durup, Owen'ın çalışmakta olduğu bahçedeki kulübeye gözleri yaşlarla dalarak dalgın dalgın bakardı. Bu yaşlar göz kapaklarının ucunda öyle uzun zaman kalırdı ki yanaklarına doğru süzüldükçe bunları teker teker saymaya başlardım. Sonra sanki üşümüş gibi tepeden tırnağına kadar şöyle bir ürperir ve elini ağzına götürerek olduğu yerde dönüp çamaşırlığa doğru koşar, kapı onun arkasından kendi kendine ağır ağır kapanırdı. Annemle babam gittikten sonra evin sessizleştiği bir sırada Bronwyn arka kapıdan içeri girdi ve yapacak bir işi varmış gibi pelerini çıkardı. ''Margaret burada mı?'' diye sordu bana. ''Hayır Bron'' dedim. ''O da ötekilerle birlikte kiliseye gitti.'' Bronwyn ''İyi'' dedi ve kapıyı açtı. ''Şimdi gelirim. Owen'la biraz konuşacağım.'' ''Peki'' dedim. Bronwyn kapıyı kaparken ben de tekrar kitaplarıma daldım. O sırada Euclid okuyordum. Hala da onun teoremlerinden hoşlanırım. Bunlar çok yalın, çok akıllıca ortaya konmuş ve insanın zekasını geliştiren teoremlerdir. Bir dairenin içindeki eşkenar üçgeni hiç unutamam. Çünkü bunu çizip bitirdikten sonra pergelime kurşun uç takmaya çalıştığım bir sırada Margaret hızla kapıyı açıp rüzgarda savrulan peleriniyle orada belirivermiş ve sanki beni öldürecekmiş gibi gözlerini üzerime dikmişti. Gözlerini kırpmadan, ''Owen'ın yanında kim var?'' diye fısıldadı. ''Bronwyn var.'' dedim. Düğmelerini koparırcasına çözüp çıkarttığı pelerini bir kenara atarak ''Geberteceğim o karıyı.'' dedim. ''Sadece konuşuyorlar.'' dedim. Margaret sanki gülüyormuş gibi yüksek bir sesle ''Konuşuyorlar ha? Haftalardan beri Owen bana bir hortlakmışım gibi davranıyor. Sadece konuşuyorlar ha, ama şimdi anlarım. Onun saçları yüzüne düşmüş, gözlerini devire devire bakar ve ağzı köpük içinde kalmış bir durumda görünce şaşırdım. Neyi anladın diye sordum. Kes sesini dedi. Şimdi öğrenirsin. Yüzünü bahçedeki kulübeye dönerek göğsünü şişirdi, derin bir soluk aldı. Owen diye bağırdı. Bronwyn Morgan, çıkın oradan. Bir kez daha bağırmasına gerek kalmadı çünkü sözlerini bitirmeden kulübenin kapısı açıldı ve Bronwyn koşarak gelip onu omuzlarından yakaladığı gibi mutfağa doğru çekti. Arkasından da Owen gelerek kapıyı örttü ve sırtını kapıya dayayıp kızgın gözlerini lamba ışığının gölgesinde yüzü Bronwyn'e dönük olarak duvara yapışmış bir halde duran Margaret'a dikti. Bronwyn gözlerini Margaret'tan Owen'a sonra da bana çevirerek ''Kız sen budalasın'' dedi. Margaret sanki canı çekilmiş gibi ''Artık değilim'' dedi. ''Haftalardan beri senin Owen'a nasıl baktığının farkındayım.'' Bronwyn ''Sus kız'' dedi. ''Düşündüğünden başka bir nedenin bulunduğunu pekala biliyorsun.'' Owen köpeğin önüne kemik atar gibi ''Şunu anlatsana'' dedi. Bronwyn ''Hele dur Owen'' dedi. ''Odada çocuk var.'' Owen ''Nasıl olsa onun gözünden bir şey kaçmıyor'' dedi. ''Oraya niçin geldiğini anlat şuna.'' Bronwyn Margaret'a ''Owen'ın sana neden kötü davrandığını kendisine sormak için yanına gittim.'' dedi. Owen aynı ses tonuyla hatta daha kötüsüyle ''Sana söylediklerimi de anlat ona.'' dedi. Bronwyn ''Onu dışarıya çek de kendin söyle.'' dedi. Margaret ''Paçavra gibi beni aranıza ne çekiştirip duruyorsunuz?'' diye çıkıştı. ''Hadi bakalım açıklayın meseleyi.'' Owen ''Anlat Bron.'' dedi. Bronwyn ''Bu iş onun bunun ağzında sakız olduktan sonra Owen artık seni sevmediğini söyledi.'' dedi. Margaret, yani sen onunla işini pişirdikten sonra demek istiyor, dedi. Owen, sesini kes ve terbiyeni takın, dedi. Sokak kadınları gibi konuşuyorsun. Margaret, sen beni bu duruma düşürdün, dedi. Babam herkesin önünde biraz bağırdıysa benim bunda ne suçum var Owen? Öpüşmek isteyen sendin. Sana çaydanlıkları doldurmam gerektiğini söyledim. Beni bırak dedim ama sen beni daha çok öpmekten başka bir şey yapmadın. Bronwyn bana bakarak, onu dışarı çıkar Owen, dedi. Owen, bu hiçbir şeyi değiştirmez, dedi. Kararım karardır. Katı yürekli olmayın, dedim ve hemen yorganın altına saklanmaya hazırlandım. Ama hiçbiri yerinden kımıldamadı. Ben de olduğum gibi kaldım. Üçü birbirlerine baktılar. Bronwyn ile Owen, Margaret'a, Margaret da Owen'a. Bronwyn yalvaran bir sesle, Owen, dedi. Ama Owen aldırış bile etmedi. Saatin gidip gelen rakkası her seferinde daha hızlı ses çıkartarak sanki kürek çeke çeke zamanı bize doğru yaklaştırıyordu. Bu sesin başka, daha doğrusu olaysız geçen zamanlarda neden duyulmadığını merak eder dururum. Sanıyorum ki bu, böyle durumlarda insanların zihinlerini herhangi bir şeyle oyalamak, o anki sıkıntılarını üzerlerinden atmaya çalışmak için zihin makinelerine rastgele bir takım sesleri, belki de bir saatin tik taklarını bir tampon gibi kullanmak ihtiyacını duyduklarından ileri geliyor. Margaret başını öne eğip ağlamaya başladı. Öyle ağlıyordu ki hıçkırdıkça başı göğsünün üstünde bir aşağı bir yukarı zıplayıp duruyordu. Arkadan görünen bembeyaz ensesi beklenmedik bir manzara ortaya koyuyordu. Bronwyn tekrar Owen'a baktı ama o masanın ayaklarının altındaki mavi çinlere doğru eğdi gözlerini. Bronwyn sanki bu işin bir gecelik bölümü bitmiş gibi "Pekala," dedi. "Gel buraya kızım, Margaret. Bizim eve gidip birer fincan çay içelim." Margaret tek bir söz söylemeden yürüdü ve onlar geçerken Owen kapının oradan çekildi. Elindeki bir keseye bakarak bir an durdu. Gözlerini bana çevirmeden "Huv," dedi. "Bu olup bitenleri kendine saklamanı söylememe sanırım gerek yoktur." "Tabii," dedim. Ama onun böyle ağlamasında üzüldüm. Ne de beyaz bir ensesi vardı. Owen "Sus artık," dedi ve ocağın yanına gitti. Dışarıda, arka tarafta Bronwyn'in Margaret'la konuştuğunu hala duyabiliyordum. Owen'a "Hebron'dan buraya nasıl geldin Owen?" diye sordum. Owen "Nereden?" dedi. "Hebron'dan," dedim kitaplarıma bakarak. "Margaret'a rastladığın yerden. O böyle mücevherler ve altınlarla süslüyken kim bilir ne kadar güzeldi." Owen "Sus," dedi. "Hem de çok beklemişsin ha," dedim. 5000 yıl. Buradan dışarıdaki 5000 tuğlayı saydım da bunun ne demek olduğunu anladım. Onlara baka baka az kalsın gözlerim şaşılacaktı. Owen tavana bakıyordu. "Zamanını daha iyi şeylerle geçirebilirsin," dedi. "Bizlerden daha iyi olan şeylerle. Hadi artık, iyi geceler." Onun kapıya doğru ilerleyişini gözlerimle izlerken iyi geceler dedim. Brona söyleyiver, derslerimi yapmak için onu bekliyorum. Owen hızla dışarı çıktı ve kapıyı öyle bir çarptı ki bütün ev sallandı. Ama Bronwyn gelmedi. Annem törenden dönünce Margaret'ı alıp getirmesi için Angarad'ı aşağıya gönderdi. Oysa Margaret oradan saatler önce kasap Morris gelip de Bronwyn'den üçüncü çocuğunu bekleyen karısının yanında oturmasını rica ettiği sırada çıkmıştı. Bütün gece Margaret'ı dağın tepelerinde, aşağıda, ırmak boylarında arayıp durdular. Sonunda erkeklerin işlerine gittikleri sabahın erken saatlerinde postacı Alice'den, Margaret'ın bir gece önceki törenden öbür vadiye arabalarıyla dönmekte olan bazı kimselere rastladığını ve onlarla birlikte gittiğini öğrenebildiler. Annemle babam buna çok kızdılar. Ama bu, Bay Evans'ın geldiği o geceki kızgınlıklarının yanında hiç kalırdı. Bronwyn'in evinde toplanmış oldukları için konuşulanları duyamadım. Geri döndüklerinde babam o kadar kızgındı ki yemek bile yemedi. O yemeyince ötekiler de aynı şeyi yaptılar ve ben herkes yattıktan sonra oturup karnımı doyurdum. Günün birinde Gwilym Margaret ile evlendi. İkisi de aynı yaştaydılar ve Gwilym öteden beri Margaret'ı seviyordu. Ve öyle sanıyorum ki onun bu sevgisi daha önce Owen'un onu sevmiş olmasından ileri geliyordu. Düğünün yapıldığı sırada Owen evden uzaklaştı. Yalnız annemle Angarad gittiler düğüne. Bronwyn, Gareth'e bakmak için evden çıkamadı. Babam ise ne olursa olsun bir daha Bay Evans'a yüz yüze gelmek istemedi. Gwilym, Margaret ile öbür vadideki bizim kutudan çıkan paralarla dayanıp döşenmiş olan yeni evlerden birine yerleşti. İhtiyar Evans onlara hiçbir şey vermedi. Bu çorbada bir tutam tuzu bulunmadı onun. Ama birkaç yıl sonra öldüğü vakit kiliseye 300 İngiliz lirasının üstünde bir para bıraktı. Düğünden sonra babam bir kerecik olsun onun adını ağzına almadı. Eskiden beri arkadaştılar ama aralarındaki bu açıklık ya Evans'ın huyunu ya da babamın görüşlerini değiştirmiş olmasından ileri geliyordu herhalde. Owen bundan sonra uzun bir süre bizlerden uzak durdu. Yapmakla meşgul olduğu makineyi bitirebilmek için çelik işletmelerinde çalışıyordu. Orada bu iş için gerekli takımları da kendisine veriyorlardı. Bir gece ben uyurken çekip gitti. Böylece evde Davy ile benden başka erkek çocuk kalmadı. Aslında Davy'nin de pek yüzünü gördüğümüz yoktu. Öyle ki eve geldiği zaman bir yabancıdan farkı olmuyordu. Sendika gittikçe gelişiyordu. Davy eve geldikçe mektuplarını yazdığım ve çoğu zaman Davy'nin okuma bilmeyen arkadaşlarına da onun mektuplarını okuduğum için bunu biliyordum. O sıralarda Davy demiryolu işçileriyle birleşmeye çalışıyordu. Ama hem onların arasında birçok düşmanının bulunuşu hem de bu şirketlerin çok kuvvetli oluşu onun ilerleyebilmesini güçleştiriyordu. Ama ben Bay Griffith'in yardımlarıyla ilerliyordum. Her gün beni görmeye geliyordu Bay Griffith. Bazen sabahın erken bir saatinde ya da akşamleyin birkaç dakika için uğruyor, bazen de ama pek seyrek olarak akşamüstleri gelip bir saat kadar yanımda kalıyordu. Bir dakikasını bile boş geçirmesine izin vermeyen bir vicdana sahip, çalışkan bir adamdı. Sabahtan akşama kadar dağ demez, bayır demez teper, herkese ayrı ayrı neden kiliseye gelmediklerini sorar, hastaların yanında oturur ya da pazar günleri Karaçalıların arasından bütün o millerce yolu yürümeyi göze alamayan ve bu yüzden de dua etmek için kiliseye gidemeyen yaşlılarla oturur konuşurdu. Tarihimizi ben ondan öğrendim. Caradoc, Cadwallader, Lud, Cole gibi bütün krallarımızın şanlı adları onun ağzından benim hafızama, benden de artık söylenen her şeyi anlayacak bir çağda bulunan küçük Gareth'a geçti. Bay Griffith'in sık sık benim gözlerimde rastlamış olduğunu sandığım ışığı ben de Gareth'in gözlerinde gördüm. Bay Griffith bana, kömür ocaklarında çalışmak için doğan insanların kuvvet ve cesarete ihtiyaçları vardır, dedi. Ama ruh zenginliği onlar için gereksiz bir şeydir. Onlar bir köstebek ya da kör bir solucan kadar yoksundurlar bundan. Sen ruhunu korumaya çalış Huf, çünkü o bizlere dünyadan gelip geçmiş binlerce kuşağın büyüklerinden kalmış olan bir mirastır. Baban nasıl parlak bir ışık vermesi için fenerini temizliyorsa sen de öyle temiz tut ruhunu. Peki ama ruh nasıl temiz tutulur Bay Griffith, diye sordum. Bay Griffith, dua etmekle oğlum, dedi. Bunu da anlaşılmaz bir takım şeyler mırıldanmakla veya avaz avaz bağırmakla ya da dinsel duygular içinde domuzlar gibi ağlamakla yapmamalı. Dua sadece iyi, temiz ve dolambaçsız düşünceye verilmiş olan başka bir addır. Dua ettiğin zaman söylediklerini iyice düşünerek söyle ve düşüncelerini sağlam temeller üzerine kur. Böylelikle ettiğin dua bir güç kazanır ve bu güç senin bir parçan, aklının, vücudunun, ruhunun bir parçası olur. Hala dağın tepesinde açacak olan ilk fulyaları görmek istiyor musun oğlum? Elbette istiyorum Bay Griffith, dedim. Bay Griffith, öyleyse dua et yavrum, dedi ve kalkıp gitti. O yıl Noel evimizde pek sessiz geçti. Çünkü Dave ile Owen bizimle birlikte değillerdi. Gwilym de Margaret'ı annesiyle babasını görmeye götürmüştü. Angarad, Seridwen'in çalıştığı çiftliğe ona aldığımız Noel hediyelerini vermek üzere gitmişti. Ivor da Bronwyn'i Gareth'la birlikte annesiyle babasını görmesi için dağın öbür yanına geçirmişti. Noel'den bir sonraki gece Bay Griffith şarkı söylemeleri için bazı kimseleri bize getirene kadar ev hemen hemen bomboş kaldı. Harp mutfakta öyle büyük bir yer kapladı ki harpist herkese ateşe sokulup ısınabilsin diye kapının ağzında oturmak zorunda kaldı. Orada annemle babamdan ve benden başka Bay Griffith, dağın öte yanından gelen harpist genç Bayan Jenkins, hızla gelişmekte olan iki küçük kızıyla Bayan Tom Jenkins, kasap Morris ve karısı, maden ocağından Bay Christmas Evans, Dr. Richards, karısı ve kızı, veznedar Bay Bowen, yeni demir yollarından Bay Owen Madog ve ellerindeki portakalları arsız arsız emip annemi kendilerine dudaklarını ısırtarak yan yan baktıran çocuklarıyla birlikte kim olduklarını hatırlayamadığım bir çift daha vardı. Evimizin yakınında oturanlar şarkı seslerini işitince Bay Griffith'in bizde olduğunu hemen anlamışlardı. Çok geçmeden evin ön ve arka tarafı orada durup şarkılarını dinleyen insanlarla doldu. Bunların arasında babamı tanıyanlar, hatta sadece onu şöyle bir görmüş olanlar içeriye çağrılmak umuduyla eski bir numaraya başvurarak başlarını kapıdan uzatıp bizlere iyi dileklerini bildiriyorlardı. Ama biraz sonra içerisi iğne attığınız yere düşmeyecek bir hale geldi. Odada öyle kalın bir hava tabakası belirdi ki, hani elinizdekini şöyle bir boşluğa bırakıverecek olsanız bu orada sanki bir şeyin üzerinde duruyormuş gibi kalacaktı. Ben ise yüklüğün içindeki yatağımda sanki fırına konmuş olan kazlarla birlikte kızarıyordum. Ama harpın telleri üzerinde dolaşan genç bayan Jenkins'in parmakları bizlerde sadece şarkı söylemek zevkini ve istediğini bırakarak bütün öteki duygularımızı alıp götürdü. Şarkılar, üçlü ya da dörtlü toplulukların okuduğu çok sesli şarkılar, kantatlar, aryalar, dans havaları ve ilahiler durmadan birbirini kovaladı. Bir bakıyorsunuz erkekler, bir bakıyorsunuz kadınlar söylüyordu şarkıları. Annem yıllar önce bize öğretmiş olduğu ninnileri söylemeye başladı ve bunları orada bulunan yabancılara öğretti. Onlar da bize kendi bildikleri şarkıları okuyup bellettiler. Sonra Bay Evans bir çingeneden öğrendiği bazı şarkıları hem söyledi hem de ayaklarını yere vura vura oynadı. Sesi tıpkı bir yelve kuşunun sesini andırıyordu. Ve babamın kalın sesinin yanında kulağa öyle gülünç geliyordu ki bir kabalık yapmamak için yumruğumu ağzıma tıkamak zorunda kaldım. Şarkıların arasında evde yapılmış biralarla hazır biralar, şaraplar su gibi harcanıyor, kadınlara da bol bol çay ikram ediliyordu. Şarkı söylemek onları acıktırır diye masanın üzeri bir kadının konuklarının midelerini ve kendi gururunu doyurmak için yapabileceği her türlü yiyecekle doldurulmuştu. Hiçbir şey annemi yemeklerinin övülmesi kadar sevindiremezdi. Burada annem için gurur kelimesini kullanmak pek yerinde olmasa gerek. Çünkü iyi bir aşçı olduğunu bilmesi onun hoşuna giderdi. Her gün değişik yemekler pişireceğim diye saatlerce mutfakta uğraşır ve yaptıklarını herkese beğendirirdi. Bu yüzden de övülmeye hak kazanırdı. Tam bir şarkıyı bitirdiğim sırada bakkal Elias, İtişip kakışanların arasından kendisine bir yol açarak arka kapıda belirdi ve bir omzuyla yüzü gözükecek biçimde orada sıkışıp kaldı. Sanki hepimizin çöp çukuruna atılma zamanımız gelmiş de o bizi elindeki süpürgeyle süpürmeye hazırmış gibi içeriye baktı. Bana tutulan alkışları bastıran bir sesle ''Gwilym Morgan!'' diye bağırdı. ''Böyle bir gecede yaptıklarınızdan ötürü utanmalısınız. Size gelince Bay Griffith, bu davranışınız bir diyakozlar toplantısını gerektirecek nitelikte. Pazar günleri verilen din derslerini çocuklarımın sizin gibi bir adamdan aldıklarını düşündükçe hem hayretler içinde kalıyor hem de son derece üzülüyorum. Ayıplar olsun size. Hepinize ayıplar olsun.'' Babam, "Şu bizim ev birasından bir dubede Bay Elias'a ver bakalım Beth," dedi ve piposunu tekrar ağzına götürdü. Annem, "Kolum yetişirse," dedi, "tavayı bir güzel kafasında kıracağım onun." Elias, "Siz de utanın," dedi anneme. "Ölümün pençesinden kurtulur kurtulmaz yaradanınıza şükranlarınızı, onun kutsal gününü böyle kirleterek ödediğiniz için." Herkesin keyfi kaçmıştı. Babam, "Bayan Jenkins, sevgili kızım, başlayın siz harpınızı çalmaya," dedi. "Hadi, silah arkadaşlarını bir kez daha söyleyelim." Bay Griffith Elias'a bakarak, "Bir dakika Bay Morgan, bu taşkınlığı yapmanıza sebep nedir efendim?" Bay Elias, "Sizi ilgilendirmez," dedi. "Diyakozların önüne çıktığınız zaman ne olduğunu anlarsınız." Babam, "Diyakozlardan 8 tanesi şimdi burada," dedi. "Ne dersiniz, hemen bir oturum yapalım mı şuracıkta?" Elias, "Utanın," diye bağırdı ve daha yakına gelmek için çabaladı ama ona yol vermek istemediklerinden kalabalık biraz daha sıkıştı. "Kutsal günleri alaya alan sizler, bakalım daha ne günahlar işleyeceksiniz." Babam, "Eh," dedi, "eğer sizce bir sakıncası yoksa ben şu kazın butunu yemek isterdim. Tabii Beth tabağı uzatacak olursa." Hepimizin gülüştüğü sırada Bay Griffith ayağa kalktı ve kalabalığın kendisine yol açabildiği ölçüde Bay Elias'a yaklaştı. Elias'a bakıyordu ama onu değil de sanki onun içini görüyordu. Güzel gözleri vardı Bay Griffith'in ve bu parlak gözlerin bakışları annemin önlüğünün üstünde iliştirilmiş olan iğneler gibi keskindi. "Bay Elias," dedi Bay Griffith, "eğer bugüne uymadığı düşüncesinde olduğunuz davranışın temiz vicdanınıza bir tepki yarattıysa sizden özür dilerim. Ama unutmayınız ki İsa bile Kana'daki düğününde hazır bulunmuş ve oradakilere en iyi şarabı sunmuştu. Bu toplantıda ne gibi bir kötülük görüyorsunuz?" Bay Griffith'in sakin